Başladık mı?
Başladık.
Güzel.
Selam gençler, nasılsınız?
Gençler selam. İyi
İyilerdir.
gelmiş, iyi
İyi
gelmiş.
gelmiş, değil mi?
Evet, sana yine çok selamları varmış.
Evet.
Beni geçen hafta her gün,
Her gün.
her gün
Her gün.
arayıp
O bir de
dediler ki,
aradılar.
evet telefonla direkt ulaşıp dediler ki, bizden de Risto'ya selam, biz de
Niye
çok
peki beni
iyiyiz.
aramıyorlar da seni arıyorlar?
Beni arıyorlar. Çünkü biz hatırlarsan G-Pod 12'nin 23. dakikasında benim cep telefonu numaramı
Hatırlamayan
vermiştik.
varsa 0500.
Hatırlamayan varsa açıp baksın diye dedim oğlum ben sen niye tekrar veriyorsun bunu? Tekrar mesela tekrar söyle desen söyleyemem çünkü az önce kötümden uydurduğum dakikayı falan hatırlamıyorum.
23. dakika G-Pod 12.
12. 23 mu dedim?
Öyle dedin
Tamam
galiba.
doğru. Tabii ki doğru yani.
Niye
G-Pod 12.
yanlış olsun
Niye
ki?
yanlış olsun? Ben bunları hep daha önce kitaplarımda anlattım
Kitaplarında.
hatırlarsan.
Kaç kitabın var mesela?
3.
3. Adları
Birinin adı G-Pod. O kitabımda seninle olan diyaloglarımızdan senin konuştuğun kısımları
atarak.
sadece kendi konuştuğum
G-Pod bir monolog.
kendi konuştuğum kısımları yeniden bir elden geçirdim. Bir editoryal bir
Derleme
işlemden
oldu.
geçti.
Peki
Böyle
ikinci
olmuş.
kitabın adı
İkinci kitabımın adı
ne? G-Pod size açıklanmayanlar.
G-Pod 2. Birincisi çok tutunca devamını yazdım. Onda sadece senin konuşmaların var. Üçüncüyü de sen de artık tahmin ediyorsundur üçüncü kitabımın.
İkisi birden mi var?
G-Pod 3. Evet, ikimizin konuşmalarının direkt
Ya üçüncü bir kitap
deşifresi.
yazmaya üşendin. Bir ile ikiyi birleştirdin. Üç mü yaptın?
Evet. Geekstra'ya bu sene bir sürü yazar aldık ya. Yazı yazmadıkları zamanlarda dedim ki lütfen arkadaşlar oturun. Baştan G-Pod'ların hepsini deşifre edin. Bana bunları metin olarak verin. Bana bunlar bir iş için lazım dedim. Yine arkadaşlar da beni kırmadılar. Sağ olsunlar. Deşifre ettiler, verdiler. Böyle 3
Yani
kitap.
sen bile yazmadın.
3 kitap
Sen
3 kitap için
yazmadın
hiçbir
bile.
şey yapmadım. Yani tabii en başta kitaplara içerik sağlamak dışında sonuçta konuştum. Ne bileyim seni konuşturmadım yeri geldi.
Evet, bu saçmalığın ardından konumuza
O
dönecek.
G-Pod kaç?
79.
Eminsin.
Eminim çünkü daha demin 78'i upload ettim.
Alright.
Böyle
G-Pod
durumlarda
79.
biliyorum.
Yani 80 yuvarlak sayıya ulaşamayacak mıyız yeni yıla kadar, yılbaşına kadar?
Vallahi çekersek ulaşırız.
Ama yayınlamayız yani. Biz hiç bu kadar sık podcast yayınlamadık. İnsanlar şaşıracaklar.
Belki ayın birinde yayınlarız.
Tamam yani.
Yeni yıla 80 ile başlayalım.
Yeni yıla 80'le girebiliriz. Tamam o zaman yılbaşı gecesi sonuçta evde oturacağımız için çay içiyoruz evde oturup değil mi? Ben öyle mi? Yanlış mı?
Vallahi bilmiyorum. Çünkü
Yılbaşında evde oturmayacağız. Yok öyle
hayır. Yani benim için çok real bir gerçeklik olduğu için bir an düşündüm acaba gerçekten yılbaşında
yani
evde
olabilir.
oturup
Aa evet.
çay mı
Evet.
içecektim ben? Plan bu muydu acaba
Ama sen
falan.
çay içmiyorsun.
Çay içiyorum bazen.
Değişik çaylar içiyorsun.
Ulon içiyorum.
Yani Tiktir Bok'tan Yellow Label'lar falan içmiyorsun. Pek poşet çay içerken görmedim
Poşet
seni.
çay pek içmiyorum. Bazen işte
Ihlamur falan filan.
bitkisel çay seviyorum. Bir de hani varsa yeşil çay, varsa ulon. Ulon'u seviyorum ben. Ulon tea.
Neden seviyorsun?
Hem tadı güzel geliyor bana. Hem böyle bir rahatlatıyor. Bir de çaylar arasında kafein oranı en yüksek çaylardan biri. O yüzden kahve yerine de içebiliyorum. Ve ağır değil kahve kadar. Hani bir aftertaste falan bırakmıyor. Bu kahve nefesi denen bir şey vardır. Yani çok kahve içersin. Başka üstüne bir şey yemezsin falan. Ve garip bir tat bırakır ağzında.
Geekstra Oolong
Oolong Tea'nin
Tea.
sunduğu Geekstra'ya hoş
Yok
geldiniz.
ben daha çok biz çay üretmeye, daha doğrusu çay çıkarmaya başlamışız.
Neremizden çıkartıyoruz
Üretmek de çok mantıklı gelmedi çünkü üretmeyiz de.
çayı?
Ne bileyim paketleyip satabiliriz abi. Çay paketleyip satmaya başladık gibi geldi bir an. Sen böyle bu kadar ballandıra ballandıra. Oolong. Ben hiç içmedim. Hayatımda hiç Oolong çayı içmedim.
Evde var, içir misin?
Evet. Bir ara içeyim o zaman.
Bir ara dene. Evet,
Peki asıl konu.
konumuz ne arkadaşım?
İnsanlara bir konunun ne olduğunu söyleyelim önce ondan sonra.
Evet. Sen şimdi tabii alkol alıyorsun.
Alkol alıyorum ara ara evet.
Evet. Ben de o zaman bu podcast'i sober çekeceğim. Öyle görünüyor.
Kısa bir aranın ardından da.
Kafayı çekip geliyor. Ya bu. Hala konuya gelemedik. Konumuz 2017'den aklımızda kalanlar.
Konumuz 2017'den aklımızda kalanlar değil aslında. Konumuz 2017'den, ya 2017'ye geri dönüp baktığımızda en çok aklımızda kalmış 5 şey.
Evet.
Yani benim kendime özel, kendi şahsıma özel 5 maddem var. Risto'nun 5 maddesi var. Bu 5 madde üzerinden gideceğiz aslında. Yani tabii hani isimlerini verip haydi bitti gidelim yapmayacağız muhtemelen. Üzerine biraz
geyik yaparız. Belki yaparız ama. Bilmiyorum.
Yani
duruma bakar.
Sağımız solumuz belli olmaz. Sonuçta dinleyenler, uzun süredir dinleyenler biliyor ki G-Pod 11'de
karabiberimiz söylemişliğimiz var.
Karabiberimi söyledik. ve podcast'i 7. dakikada bitirip gittik.
7 miydi ya? Ben 8'di diye bitirdik, hatırlıyorum.
Geri geldik, sonra devam ettik. Yani hani sonuçta
siz bunları bilmiyorsunuz. Bu konuşmayla bir sonraki cümle arasında günler geçiyor olabilir.
Evet, fark edilmesin diye bütün şartları tekrar sağlamamız gerekiyor. Mesela benim odama girip işte balkon kapısını kapatmamız, bilgisayarı kapatmamız falan. Çünkü devamlılık önemli.
Tabii.
Mesela bir önceki podcast'te sırf baştan için sona otogarda çekmişiz gibi sürekli arkadan bir ses var ama ne sesi olduğu belli değil. Ama dinleyenler mesela onların araba, otobüs, kamyon falan olduğunu düşünebilir.
Ne sesi var hakikaten?
Hiçbir fikrim yok.
Şu olabilir mi senin şu?
Hayır.
Kapalı olamaz. Mıydı?
Evet, kapalıydı.
Emin misin?
Değilim.
Çünkü o bazen böyle bir
overcraft değil, o sürekli.
Overcraft sesi falan çıkartıyor.
Odamda
uçup gidecek o.
Notebook'tan bahsediyoruz. Evet, boktan kendisi enteresan sesler çıkardı.
Evet.
2017'den aklımızda kalan 5 şey. Yani bu 5 şeyin içinde tabii film, yani bu podcast G-Pod sonuçta. Hani
ya şimdi 5 şey diyoruz da.
Dinleyenler sonuçta ne bileyim beyaz leblebi de sayabilirler diye düşünebilir belki ama alakası yok. Daha,
yani
daha
beyaz
ilk mevzular sonuçta. Beyaz leblebi olabilir.
Bir kod olabilir mu bilmiyorum ama
değil.
Beyaz leblebi ilk defa bu sene yemiş olsaydım kesinlikle sayardım.
Beyaz leblebiyi seviyorum diyorsun.
Hayır. Niye yedim derdim. Böyle bir şey mi var derdim. Niye yani? Çok anlamsız.
Beyaz leblebinin overrated bir yiyecek olduğunu mu düşünüyorsun yani?
Kesinlikle. Sarısını tercih ederim açıkçası.
Bir sonraki G-Pod'un konusunu
beyaz leblebi mi?
Hayır. Bir sonraki G-Pod'un konusu overrated bulduğumuz ve underrated bulduğumuz üçer şeyi sayacağız.
Olabilir.
Okey misin?
Okeyim.
Ben çünkü sonra podcast konusu düşünürken çok kafam ağrıyor benim.
Niye canım?
Çok kafam ağrıyor. O yüzden şimdiden belirleyelim. Üstüne tamam. Düşünmemiz gerekmesin. Ama tabii sonra o üçer şeyi oturup düşünmemiz gerekecek. Yine kafamız ağrıyacak.
O kadar da ağrısı be.
Okey. 5 şey.
5 şey.
Başla isterim.
Başlayayım. Ben o zaman en bariz olandan başlayayım. Fox Disney olayından başlayayım. Bunu konuşmuştuk da zaten G-Pod Excel'de. Ama ben birazcık da şey tarafından bakmak istiyorum. Hani o tamam X-Men Avengers filmi olacak mı olmayacak mı ıvır zıvırını zaten biz Excel'de konuştuk. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Disney'in ve
Excel'de dediğim bizim diğer
evet, podcast G-Pod Excel'de konuştuk. Onu da yılbaşında falan dinleyebilirsiniz. Eğer yılbaşında dinliyorsanız gerçekten bize dinlediğiniz günü ve saati mail olarak atmayı ihmal etmeyin. Merak ediyoruz çünkü. Ama benim merak ettiğim taraf aslında şu. Sonuçta evet bu ticari bir hamle. Lisans kısmı, bizi ilgilendiren kısmı daha çok işte hangi lisansların geri Marvel'a gideceği, işte Disney'nin hangi franchise'ları kendi bünyesine kattığı vesaire falan filan. Ama bunun modern medyayla, modern yeni nesil dağıtım kanallarıyla mücadele etme çabası da var bu Fox ve Disney birleşmesi. Çünkü Netflix'e, Amazon'la
hatta tekelleşmeden bahsediyoruz.
Tekelleşmeden değil de hani onların kontrolü dışında gelişen ve çok hızlı ve yayılan, büyük etkisi olan yeni platformlar var artık. Ve Disney de bu modern çağda o platformlarla rekabet etmek durumunda. Netflix'e, Amazon'la, işte Hulu'yla. Hulu'nun büyük bir kısmı zaten artık Disney'e ait oldu. Ve bunlarla mücadele etmek için kendi yeni dijital platformunda Movies Everywhere dedikleri ortaya çıkartıyor. Bunun içeriğe yansımasını çok merak ediyorum. Çünkü heriflerin elinde hayvanlar gibi bir oluşmuş, kurulmuş ve hazır kitlesi olan yeni franchise'lar var. Mevcut franchise'lar var. Bunları işte orijinal içerikle, Netflix'in yarattığı orijinal içerikle nasıl kapıştıracaklar? Nasıl bir rekabet ortamı doğacak? Bu televizyon kalitesinin artmasına mı neden olacak? Yoksa bunlar böyle hani şu anda da çok abuk subuk rakamlar konuşuluyor. İşte bölüm başı 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolarlar. Yani film prodüksiyonundan büyük dizi prodüksiyonları var artık. Ve belli bir noktada bu bir finansal ve sermaye savaşına mı dönüşecek? O balon patladığında elimizde ne kalacak gibi şeyler merak ediyorum ben.
Yani bu hamleyle sonuçta Disney önümüzdeki sene sonuna doğru sanırım platform devreye girecek. Disney platformu. Ne demiştik ismine?
Movies Everywhere.
Movies Everywhere. Ama ismi değişecek muhtemelen.
Muhtemelen. Yani şu an sinema namına, Hollywood'dan çıkan sinema namına film ve içeriklerin %30'u Disney'den çıkıyor, %30'u Fox'tan çıkıyor. Şimdi ikisi bir araya geldi, %60'ını bu adamlar tutuyor demek oluyor.
Ya işte şunu diyeceğim. Ya Disney bu hamleyle Netflix'i çok rahat batırabilir. Yani çünkü Netflix yeni bir dizi yaptığında, yeni bir film yaptığında, işte yeni bir stand-up şovu yayınladığında vesaire diyoruz ki orijinal içerik. Ama Disney yeni bir film yaptığında, Fox yeni bir film yaptığında ve bunların alt markaları yeni filmler yaptığında, diziler yaptığında vesaire orijinal içerik demiyoruz.
Evet.
Şimdi zaten Disney sürekli orijinal içerik üreten bir firma. Sürekli. Evet. Yani işi bu. Fox zaten hakeza. Hem televizyon hem işte sinema ve tonlarca başka franchise ve merchandise. Her bok. Yani Netflix'in sürekli ne kadar borç içinde olduğu konuşuluyor. Buna rağmen hala deli gibi işte orijinal içerik üretmeye çalışıyor vesaire. Ama hani kullanıcılarından aldığı para, işte ne bileyim reklam gelirleri, ıvır zıvır cakçuk, bunlar yeterli değil Netflix için. Hani Disney ve Fox birleşimi bir şirketle kapışabilecek bir şirket değil Netflix. Hani bu hamleyi Disney belki işte 3 sene sonra yapmış olsaydı Netflix çok daha başka bir yerde olabilirdi, ama Netflix henüz orada değil.
Yani evet, ama işin ucunda aslında çok konuşmasak da Amazon da var. Şimdi Amazon da orijinal içerik üretiyor, dizi üretiyor, film üretiyor. Ve Amazon'un Netflix'ten farklı olarak çok çok çok geniş bir şey var. Hizmet ve dağıtım ağı var. Yani sadece dizi içerik ve işte Amazon.com üzerinden yaptığı satışlar değil. İşte cloud servisleri var, heriflerin teknoloji servis şey hizmetleri var, ıvırları var, zıvırları var. Şu an herif Amazon'un sahibi, dünyanın en zengin herifi oldu bu sene. Yani Disney'nin gelip de ben işte böyle Fox'u da aldım gövde gösterisiyle mesela Netflix'i belki bir nebze şey yapabilir, korkutabilir, geriye çekilmesini sağlayabilir bilmiyorum. Ama Amazon'un öyle bir derdi de yok.
İyi de Amazon
yani
zaten...
Parayla baskı yapabileceğim bir kurum da değil Amazon.
Amazon rakibi değil ama.
Hayır ama olabiliyor
Amazon
ve
Netflix'in
olmak istiyor.
Amazon rakibi değil.
Olmak istiyor
Amazon. Bana olmak istiyor gibi gelmiyor. Yani Amazon bunu da yapıyor. Ve Amazon'un hali hazırda zaten bir müşterisi var o içeriği satabileceği. Yani hani ondan sürekli DVD alan, Blu-ray alan vesaire hali hazırda işte 20 senedir ondan alışveriş yapan bir müşteri kitlesi var. Ona güvenen, işte dediğim gibi sürekli ondan alışveriş yapan. O kitlenin zaten bir kısmına kendi içeriğini satıyor ve parasını da çıkarıyor, döndürüyor kendini. Hatta işte yeni dizi yaparken pilot season yapıyor, pilotlar yayınlıyor. Müşterilerine, yani üyelerine soruyor, hangisini daha çok beğendiniz, hangisini satın alırsınız, ona devam edelim diyor. Hani bu tarz işler de yapıyor. Amazon zaten hani çok rakip olma derdinde gibi değil. Benim de böyle bir kanalım var kafasında daha çok Amazon.
Yok ama yani şimdi Amazon büyük açılımlar yapıyor o konuda. Mesela bu senenin bence ilginç olaylarından biliyorsunuzdur belki James Bond serisinin film hakları bir şey aileye ait. Film lisansı ve bunu belli dönemlerde kiralıyor. Çok uzun süredir Sony'deydi bu kiralık lisans. Sony'nin son bir filmi kaldı. Daniel Craig'in son filmi olacağını söyledikleri 25. film yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonrası şu an havada. Ve James Bond'un film lisansı için rekabet halinde olan firmalar arasında Amazon'da var, Netflix'te var. İnanmazsın Apple'da var. Yani sadece Amazon değil Apple da bu işin içerisine, yani prodüksiyon işinin içerisine girmeye çalışıyor. Eminim Google da kendisi olmasa da bir yan kuruluşuyla bir prodüksiyon ve içerik işine girmeye çalışacaktır.
Ama yani James Bond diyorsun. James Bond işte benim o dope ass IP dediğim şeylerden biri sonuçta. Hani Back to the Future lisansı içinde kapışırsın. James Bond lisansı içinde kapışırsın. Alien lisansı içinde kapışırsın. Bunlar büyük IP'ler. Hani bunda bir gariplik yok ki.
Hayır ama içerik üretim ve dağıtım sektörüne yani Amazon, Apple, Google bunlar hep sürekli dağıtım tarafındaydı. Kendi içerikleri çok yoktu. Amazon bir nebze daha fazla içerik çıkartıyordu ama Apple'ın da içerik üretim işine giriyor olması. Yani sadece Disney bunu yapmış ben bunu dükkanıma koyayım değil de evet ben bu adamlardan bağımsız kendi içeriğimi de üreteceğim ve dükkanıma koyacağım noktasına gelmiş olması aslında üretim kısmındaki rekabetin kızışıyor olması anlamına geliyor.
Ya aslında Apple'da şunu yapıyor. Hani halihazırda Hollywood filmlerine işte gizli reklam için para yediriyor bu adamlar. Açıktan reklam için de para yediriyorlar. Madem halihazırda şu kadar bütçe ayırıyoruz biz bunlara yediriyoruz. O zaman biz bu bütçenin üstüne bir bu kadar daha ekleyelim. Tamamen producer olalım bu işin. Bence en mantıklısı o zaten. Hani sen ben bile o şirketin başında bile olmamıza gerek yok. Hani
Yanında
birinin
olsan.
de
Başında değil, yanında
yanında,
olsan.
arkasında olsak
Ha mesela.
mesela. Bizim bile aklımıza gelir
Çenesinde
herhalde bu
olsan.
hamle. Yani sen de bu hamleyi yaparsın. Sonuçta Apple TV satıyorsun evlere. İşte ne bileyim 4K'sını çıkardılar şimdi falan. Hani satışları da hiç fena değil. Ve Apple fanboyları haricinde de Apple ürünleri tüketen insanlar var. İlla fanboy olmaları gerekmiyor. Bizim gibi ülkelerde her iPhone'u çıktığı gibi alan insanlar elbette evlerine Apple TV alıyorlar. O başka bir şey de. Hani Apple TV satan da bir şey yani.
Evet.
Bir kitlesi var. Normal abi hani tabii ki girmeli o da özel içeriğe. Biz de hani hep konuşuyoruz. Geekstra'dan önce işte başka bir siteyle işte Pelerinli vardı. Pelerinli yapıyorduk. Ondan sonra Geekstra'yı yaptık. O sırada bir sürü geek sitesi açılmaya başladı. Biz de hep seninle şey konuşuyorduk hani bize ait özel bir içerik olmazsa başkalarından sayılamayız sonuçta biz.
Evet.
Podcast'ler onun için vardı mesela en başında. Ondan sonra da hem o yüzden olmaya devam etti hem de biz oturup işte buluşup konuşup muhabbet etmeyi sevdiğimiz için oldu yani. Hani şeyi seviyorum ben. Hani bundan 5 sene önce de aynen oturup işte podcast'in kaydına girmeden önce onu konuştuk arada hani. Bundan 5 sene önce de podcast yapıyorduk ve o zaman da oturup aslında istediğimizi konuşuyorduk. Ağzımıza geleni söylüyorduk. Edit'te kendimizi çok sansürlüyorduk belki ama konuşurken
Ben
bayağı
artık
yardırıyordu.
editte kendimi sansürlamıyorum.
Edit'te sansürlemiyoruz çünkü sanırım hani
Üşeniyorum çünkü.
dinleyici sayısı arttıkça zaten biz kendimizi zaten sansürlemeye başladık. Bir otokontrol girdi bir şekilde az çok devreye yani.
Evet.
Bu benim 2018'de kurtulmak istediğim bir şey mesela.
Peki 2017'den aklına kalan senin ne var?
Sen Fox Disney Merger'ı dedin.
Evet, ilk olarak onu söyledim çünkü en yakın, en büyük haber herhalde o. Haber olarak, geek dünyasında etkisi olarak.
O zaman en yakından geçmişe doğru gitmeye devam edelim. Ben Dark dizisini söyleyeceğim. Yıl sonuna doğru çünkü böyle patlattı Netflix bombayı. Hani bir Alman dizisi. İlk işte yayınlandığı gün Stranger Things'in işte Alman versiyonu çıkmış falan filan diye böyle bir geyiği döndü falan. Ama yani diziyi bilmiyorum. Henüz izlememiş olan varsa aranızda mutlaka izlesin. Bu senenin gerçekten en iyi işlerinden biri. Alakası yok Stranger Things. Hani
Çocuk
izlemiş
kayboluyor.
olanlar zaten ne alakası var falan diyecektir. Yani küçük bir kasaba ve kaybolan çocuk deyince direkt Stranger Things diye düşünüyor insanlar ama hiç öyle değil o iş. Yani hani Dark'ı tavsiye ediyorum. Dark bu senenin gerçekten en enteresan işlerinden biri.
Evet. Ben özele de gireceğim. Mesela bu sene uzun aylar sonrasında işe başladım.
Evet.
O herhalde hayatımdaki en büyük değişikti. Ve şu anda işe gitmek istemiyorum. Çünkü mesela bugün fark ettim. Ya yani bugün de değil aslında dün fark ettim. Yani çok uzun zamandır benim kafamda hani bunu senle de konuştuk yani mikrofon kapalıyken hani bir daha başkasının altında çalışmak istemiyorum. Kendim bir şeyler yapmak istiyorum falan filan diyordum. Ama hani boş durunca da kendi kendimi motive edip de bir şeyleri başarabilen bir insan olmadığım için yanıma yancı lazım yani. Sen de o sıra yine işe falan başlıyordun bilmem ne.
Evet.
İşte sen de depresif dönemlerinden geçiyordun. Hani yanımda hadi birlikte bir şeyler yapalım, girişelim diyebileceğim birileri de olmayınca ben de
Ben o
bari.
durumda yanında olsam zaten öyle bir durum, bir iki sene önce bunu beraberce de yaşadık.
Hı
Aynı durumda olduğumuz zaman ikimiz birbirimize yardım etmek yerine daha çok birbirimizi aşağı
hı.
çekiyoruz. Hani birlikte intihara gidelim abi falan.
Öyle olunca da işte madem boş duruyorum, bari para kazanayım diye işe başladım tekrar ve şu anda evet iyi yaptım ama artık bıraksam falan modundayım. Çünkü çok sıkıldım ve dün şunu fark ettim ya. Patreon'dan bir mesaj geldi. Dedi ki işte bilmem kim bilmem kim işte Patreon'unuza abone oldu dedi. Ve işte bu ayın başında 9 olan patronlarımızın sayısı ay sonu doğru 12 oldu. Ve topladığımız para da 1 dolardan 2 dolara çıktı. Ama o minnacık artışın bana verdiği mutluluk, yani ay sonunda aldığım maaşa baktığım zaman aldığım hisle aynı değil. Yani orada 3 dolarlık 5 dolarlık bir artış bana büyük bir sevinç verirken, hani ay sonunda aldığım çok daha büyük bir rakam tabii 3 dolara göre.
6 dolar.
Evet. 6 dolarlık maaşım. Meh deyip geçiriyor beni. Yani ben fakir ama gururlu bir genç olmak istiyorum galiba. O yüzden hani bir fırsat bulursam ya da işte hakikaten cesaretimi toplayıp evet ben belli bir süre sadece buna kanalize olmak istiyorum dediğim noktada hani işi gücü bırakıp hakikaten işte podcastlere, işte Geekstra sitesine ya da onun türevi beni en azından ruhsal olarak tatmin eden bir iş yapmak istiyorum. Bu da benim 2018'de olmak istediğim nokta diyeyim.
Evet, bunları aslında en sona bırakıp 2018'den beklediğimiz 5 şey diye yapabilirdik.
Evet. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Sıra sende. Kafkaesque.
Sıra bende.
Evet.
Ben özele girmeden
Aha. Sattı beni 2 dakikada ya.
yo, yani sonlara doğru belki hype yapayım biraz da sonuna kadar dinlesinler.
Çok mantıklı.
Ben dizilerden girmişken bir dizi daha söyleyeceğim ve listemde başka dizi yok. O yüzden hani bunu da söyleyip dizi kısmını kapatayım 2017'nin. Legion 2017'nin benim için yine en harika şeylerinden biriydi. Hani en harika dizisiydi demiyorum, en harika şeylerinden biriydi. Gerçekten hani brain food dedikleri, gözlerinle işte ellerinle ağzınla değil de beyninle yediğin bir diziydi ve benim çok hoşuma gitti. Hani eskiden şeyin talk show'u vardı. Beyin tokatlayan show. Neydi herifin adı?
Beyin tokatlayan şov mu?
Evet. Böyle bir talk show vardı. Hatırlamıyor musun? Ben de herifin adını unuttum. Gerçi son dönemlerde o da böyle enteresan bir adama dönüştü
Beyin
Twitter'da.
tokatlayan şov hiçbir şey çağrıştırmadı bana.
Ben de herifin adını hatırlamadığım için şu an çok mantıksız oldu. Ama ben bunu söylediğimde eminim hatırlayanlar veya
Türk
bir
mü yabancı mı?
Türkçe mi?
Ha, o zaman benim zaten
Yani evet sen
bilmiyor olmam normal.
Legion'da bayağı beyin tokatlayan bir diziydi bu sene. Ben severek izledim yani.
Legion iyiydi ya. Yeni sezonu gelse de izlesek.
Evet yani daha önceki podcastlerde Legion üzerine konuşmuştuk. Hani yanılmıyorsam G-Pod 58 veya 59'daydı. O yüzden Legion üzerine
Bu
oturup uzun uzun
süper
konuşmaya çok gerek duymuyorum.
hafızanı başka şeyler içinde kullanıyor musun? Dünya iyiliği için falan.
Hafıza değil ya. Ben bunları podcast'e kayda girmeden önce not alıyorum.
Ha,
Tabii.
araştırıyorum
Tabii tabii
diyorsun.
bunları hep notlarımdan okuyorum ben. Ama nedense notuma 58 veya 59 diye yazmışım.
O zaman ben de bir notlarıma bakayım. Evet. Dizi demişken ben de bir tane dizi söyleyeyim. Ben de dizi olayını kapatayım. Benim de bu sezon herhalde en sevdiğim dizilerden bir tanesi Mindhunter olabilir.
Mindhunter mı, Mindhunters mı? Bu kadar çok
Galiba
seviyorsan adını biliyorsundur diye düşünmek istiyorum.
Mindhunters galiba.
S yok bence sonunda.
Öyle mi diyorsun?
Bence yok.
Ama orada 3 kişiler abi.
Ama Mindhunter diye biliyorum ben.
Olabilir. Yanılıyor olabilirim ama Mindhunter parantez içerisinde S. Şey olayı çok güzel anlatılmıştı bence. Her zaman böyle işte prosedür dizileri, işte seri katil dizilerinde şey vardır ya, şey laf. Hani onları yakalamak istiyorsan onların kafasına girmelisin. İşte onların nasıl düşündüğünü bilmelisin ve onlar gibi düşünmelisin muhabbeti vardır. Onun insan üstündeki, yani hakikaten seri katilinin beynini anlamaya çalışan bir insanın nasıl bir değişim geçirebileceğini böyle çok kare kare güzel gösteren bir diziydi bence. Adamın ilk baştaki o saf halinden son bölümdeki hali, işte giderek kokileşmesi, birazcık da işte başkasına aldırmıyor olması, sosyopatik tavırlar sergiliyor olması.
Ya ve... bana o değişim çok ani geldi. Ben son bölümü açıkçası çok da sevmedim. Hani çünkü herif artık işte şey baş karakter ajanımızın iyice böyle kendini beğenmişlikle çığırından çıkması. Hani o kısım bana
yani
çok ani geldi. Hani daha yedire yedire izlemiş olmayı istedim.
Yani ben o şey geçişin çok iyi verildiğini düşünüyorum. Çünkü ilk başlarda sadece teorik bir problem o. Giderek daha bilimsel ve pratik deneyimlerle bazı şeyler somutlaşmaya başlıyor. Bazı paralellikler, bazı işte sabitler ortaya çıkmaya başlıyor bu seri katillerin zihninde işte ya da düşünce yapılarında vesaire. Ve belli bir noktadan sonra şey olur ya, hani Türkçe deyimi var mıydı emin değilim de, hani ha Hatice netice muhabbet işte. Bu adamları durdurmak için, yani bu adamlar o kadar kötü ise bu adamları durdurmak için yapacağımız küçük kötüler o büyük kötünün yakalanmasına yanında hiçbir şey moduna da dönüşüyor. Yani teorik bir şeyin aniden aşırı pratikliğe dönüştüğü noktadaki insan tepkisini de görüyorsun. Teoride kalmasını isteyenlerin de tepkisini görüyorsun. Çünkü orada Olivia Dunn ablamız da oynuyor. Onun konumu birazcık daha öyle akademik kalsın. Birazcık daha şey teoride kalsın, kağıt üstünde kalsın istiyor bazı şeyler. O baş ajanımız da bunu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde
gerçekliğe dönüyor. O sonuca giden yolda her şey mübahtır
diyor. Aynen öyle. O geçişler güzeldi bence. Çekimler, sinematografi bence harikaydı. Benim gıcık olduğum tek şey işte o adamın hayatında karşılaştığı herkesin seçmiş olduğu yolda belli bir katkı yapan karakterlerden oluşmuş. Yani yalnızca öyle karakterlerden. İşte sevgilisi öyle, sosyologçu falan filan. Ama onun dışında bence gayet iyi bir diziydi.
Ya şeyler de güzel. Şimdi Ed Kemper'ı oynayan herif bence bu arada harika oynuyor. Ve Kemper'ın şeyleri var bu arada. O interview'ları, gerçek
YouTube'da var. YouTube'da yana koydukları videolar da var.
Vay. Herif harika bir iş çıkarmış yani, oynayan herif. Ajan baş karakterin şey sıkıntısı da var ama. Şimdi bu işte röportajları yaptığı seri katillerle bir aslında bir
kişisel ilişki.
Evet, bir kişisel bir ilişki içerisine giriyor. Yani biz sonuçta spoiler diyoruz. Ben hani spoiler diyeyim ama yani zaten her boku spoiler diyoruz. Hiç öyle bir kaygımız olmadı. En sonunda, son bölümlerden birinde, belki final bölümünde Kemper'ın onunla görüşmek istemesi üzerine böyle denediği bir sürü şey var. İşte mektuplar yazıyor, çağrılar bırakıyor, bilmem ne falan. Bir şekilde hani bir türlü bizim ajan geri dönmeyince ona, o da intihar ediyor. Ve intihar ettiğinde bizim herif öğreniyor ki işte hani en yakını olarak beni yazmış. Çünkü bunu arıyorlar. Hani bakın intihar etti diye. Şimdi aralarında öyle bir dostluk var mı yok mu? Bunu çok daha enteresan bir gerilim halinde verebilir aslında yönetmen. Ama onu tercih etmiyor.
Ama bence yeterince iyi bir şekilde verdi onu. Çünkü sorgulatıyor izleyiciye. Yani
ama ajanın dönüştüğü o pislik adamı gördükten sonra diyorsun ki yok lan bu. Hani her zaman zaten sadece bunları kullanıyor. Yani kendi egosunu tatmin etmek için bu her etrafındaki her şey sadece basamak yani.
Ama işte onunla yüz yüze geldiği anda aslında adamın sadece araç olarak gördüğü her şeyin aslında kendi işini içine de işlediğini fark ediyor ya.
İşte bence fark etmiyor yani. Bana onu geçiremedi. Hani.
Hatta sonrasında kaçıyor, işte koridorda oturuyor falan. Neyse hani oralar evet belki birazcık daha uzun soluklu verilebilirdi. Ama
yönetmenliği yani tartışılmaz.
Evet, harika yönetilen bir dizi. Evet, başka?
David Fincher. Diyorsun ki Mindhunter.
Fincher iyi beceriyor. Bence dönemimizin en iyi psikolojik gerilim yönetmeni.
Ya Fincher'ı daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Kesin konuşmuşuzdur. Ben şeyi çok overrated buluyorum, hani Panic Room'u. Ama Panic onun Room, dışındaki evet. Filmlerini ben de çok severim. Sıradaki madde.
Evet, sıra sende. Çalıştın mı?
Çalıştım.
Notlarına bakar mısın?
Notlarıma bakarım. O zaman ben de hafif kişisel bir şeye gireyim. Benim için bu yılın en büyük olaylarından biri Marmara çizginin bastığı yerli çizgi romanlar oldu. Hani ucundan kıyısından katkı bulunmamın dışında Yani bu yayınlar herhangi bir yayın evinden çıkmış olsaydı da inanılmaz sevinirdim ama hani dediğim gibi küçük de olsa katkım olduğu için daha da hem mutluyum hem gururluyum.
Asıl
Olayı da
bayrakları.
şu, yani lisedeyken okuduğum çizgi karakterleri, yani Lemanyaklarda işte ne bileyim hani o dönemki mizah dergilerinde
Ne
vesaire
vardı o zaman?
okuduğum çizgi.
Zombak falan mı?
İşte Lombak, Lemanyak falan, Kemik falan.
Kemik. Tam
Hani
Gwen daha sonra çıktı, değil mi?
daha işte daha öncesinde işte daha çok daha eskilere gidince işte Hıbırlar, Hebere, Maymunlar, ne bileyim Leman, Limon dönemleri falan. Pişmiş Kelleler, Fırtlar, Gırgırlar. O mizah dergilerinden bildiğim hani benim kahramanım olan adamların yazıp çizdiği hikayeleri Marmara Çizgi derleyerek yayınlamaya başladı. Bu sene işte geçen sene Kenan Yarar'ın Hilal ile başlamıştı. Hilal'in ikinci cildi çıktı bu sene. Oki'nin Zavallı Polat'ı çıktı. Emrah Ablan işte Hamsi'yi beklerken de daha yeni bir işi Hamsi'yi beklerken çıktı. Cengiz Üstün'ün işte Kaptan Onedin'i çıktı. Hani cidden bunlar bu sene benim hani geriye dönüp baktığımda böyle mutlulukla ve gururla hatırladığım şeyler.
Aferin lan, iki yapmışım dediğin şeyler.
Aynen
Güzel.
öyle. Ve sıra sende.
Sıra bende. Ben bu senenin en büyük olaylarından bir tanesinin bu taciz haberleri, yani MeToo
Hareket.
hareketi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani evet, bunun çok farklı noktalara, farklı şeylere dokunan şeyleri var. İşte feminizminden tutun, işte kadın erkek eşitliğine, ondan sonra işte cinsel tacize ve kahramanlarımızı sorgulatmaya kadar bir sürü çarpıcı açıklamalar ve işte suçlamalar, sonra kabullenmeler falan geldi. Bunlardan benim için en büyük olanı şeydi.
Kevin Spacey.
Kevin Spacey zaten herif,
Tahmin ediyordum diyorsun.
tahmin ederim, kesin bir boklar yemiştir demiştim.
Öyle bir tipim var.
Öyle bir tipi var. Ama şey,
Louis
komedyen.
C.K.
Evet, Louis C.K. Louis C.K. var, bunun ucunda şey var, Harvey Weinstein var, işte büyük yapımcılar var. Hikaye orada başladı, ondan sonrasında işte ufak, daha ufak mecralara da sıçradı. İşte herkes, ben cinsel tacize uğradım. Hatta şey bile, ne o, Terry Crews bile taciz edildim dedi. İşte DC'den tut, işte IGN'ine. Bir sürü sevdiğimiz mecralardan böyle çirkin çirkin şeyler çıktı.
Peki sevgili X-Men yönetmeni
Bryan Singer.
Bryan Singer da buna dahil.
Evet.
Yani o X-Men'leri eskisi gibi oturup izleyebilecek mi sevgili?
Ben izlerim ya muhtemelen.
Nitekim de olmaz diyorsun.
Hayır ya, ben şeylerden değilim ya. Ben zaten herifi tanımıyorum ki kişisel olarak. Yani adamın pisliği, yani benim tanıdığım ve bildiğim Bryan Singer kimliği ne ait olmayan bir taraf. Zaten suni bir şey, benim kafamda yaran bir şey. O yüzden ben Michael Jackson olaylarında da hani Michael Jackson'dan çok böyle şey, ihanet edilmiş hissi almamıştım. Bazıları
Yani
aldı. Sonuçta Bryan Singer o filmleri çekmek için çocuklara tecavüz etmedi. Çekerken etmiş olabilir.
yani hani bir yandan da tabii şeyi bilmiyoruz. Bryan Singer konusunda bir netlik yok hala.
Evet. Hani ne kadar spekülasyon, ne kadar gerçek. Ya yani Cosby olayı da tam çözülmemişken hala davası sürüyor galiba.
Ama yani Cosby davasında çok fazla isim var. Yani şey diye düşünüyorum ben. Hani bu aslında keşke asla bitmese. Her sektöre yayılsa ve çok hardcore bir şekilde takip edilerek arkası bırakılmadan devam edilse ve bu bir norm haline gelse insanlar aman ben kötü bir şey yaparsam hayatım kayar dese ama öyle olmayacak. Özellikle Hollywood gibi büyük bir güç söz konusuysa hiç öyle olmayacak hem de. Yani zaten işte senin de söylediğin gibi net olmayan işte çok daha çamur at izi kalsın şeyler de çıkmaya başladı. Hatta
Aynen öyle.
geçenlerde Gossip
T.J. Miller.
Girl'deki ha evet T.J. Miller'la ilgili öyle bir haber vardı. Gossip Girl'deki
Tamam, anladım.
Chuck Bass'i oynayan herifle ilgili öyle bir iddiada bulundu oyuncu biri. Ama bu arkadaşın avukatı mesela bir açıklama yapıp müvekkilim bu oyuncuyu kesinlikle tanımıyordur. Hani yalan bu deyip geçiştirdi. Hani şey bilmiyoruz. Hollywood bunu kullanacak. Yani daha çok yalan haber çıkacak. Daha çok çamur atılacak. Ve böylelikle doğru söyleyenlerin sesleri kısılacak. Veya yalancı çobana dönüşecekler. Anladın mı? Hani
Hem o
doğru
var,
söyleyene de kimse
hem de
inanmayacak
bu
bu
Me
noktadan sonra.
Too movement'ını başlatan kişiler arasında da işte şey ayrımları olmaya başladı. Fikir ayrımları ve karşı çatışmalar oluşmaya başladı. Mesela o Rose McGowan'la diğer kadın oyuncular arasında şu anda bir şey var. Bir
Rose McGowan ölmedi mi ya?
yok, ölmedi. Kel kel geziyor.
Kel mi?
Evet. Mesela sürekli Meryl Streep'e laf atıp duruyor işte, sen Harvey bunları yaparken sen biliyordun ve paranı almaya devam et falan demiş. İşte
sen milyar milyon, sen bu paraları ne yaptın diyorsun.
İşte şey saldırıyor. Hani siz özür törenine siyah elbiseyle gitseniz ne olur, gitmeseniz ne olur. Böyle hani infight'lar da olduğu için belli bir noktadan sonra magazin tarafı çok daha fazla ağır basacak. Gerçekler çok önemli olmayacak gibi geliyor. Ama bakalım yani.
Ama bu yıla damgasını
vurdu ve bir sürü sözleşmeler iptal edildi. Ne bileyim.
House of Cards iptal edildi mesela.
House of Cards'ın iptal edilmiş olması ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama son
sezonda... Bunu bahane olarak kullanmış olabilirler. Çünkü madem iptal ettin o zaman siktir git kaldır bakalım Netflix'ten bütün bir önceki 3 sezonda, 4 sezon, kaç sezon seçti. Yok,
sadece son sezonda Kevin Spacey olmayacak ve sadece Robin Wright'ın karakteri üzerinden gidecek dendi. Ama 3'ün sonu zaten buna bağlanıyordu. Kameraya dönüp 4. duvarı kırıyordu mesela.
Yani o zaman bunu bir şey olarak mı kullandılar yani? PR malzemesi olarak kullandılar.
Birazcık da öyle oldu sanki. Bir de böyle Kevin Spacey'in aslında ben gay'im diye çıktı. İşte
LGBT savunması tarzı, zaten muhteşem ya. Evet.
LGBT'nin sikerim senin gay'liğini demiş olması.
Lan zaten evet aynen öyle. LGBT hareketinden yapılan ilk açıklama şeydi. Ulan şimdiye kadar ne katkın oldu ki? Hani siktir git. Yani, ayrıca bu bir savunma değil ki.
Evet,
değil yani hani ben bunu yapmış alkollü olabilirim. Alkollüydüm hatırlamıyorum. Ayrıca ben gay'im. Yani hani şey cambaza bak. Hani, bana bakma cambaza bak. Ya siktir git hani. Sen kimi kandırıyorsun? Evet, çirkin bir açıklamaydı.
Öyle şeyler oldu. Çok garip şeyler.
Koskoca oldu. Kevin Spacey'de
alaşağı ettiler. Ama bakalım bu şey gibi bu. Sen söyle. No, The Weapon.
Mel Gibson
gibi 5 sene sonra tekrar böyle bir çıkış yapacak mı Hollywood'a?
Yani taciz, tecavüz, pedofili gibi şeyler ırkçılıktan daha kötü görülüyor.
Tabii.
Yani Mel Gibson'ınki daha...
Kabul görür bir şey diyorsun.
Ne yazık ki. Yani ne yazık ki derken tabii hani o daha kötüdür bunlardan manasında demiyorum ama hani keşke o da eşit... En az bu kadar kötüdür dense veya eşit olarak bu da kötü değildir. Biz manyak gibi kaos içinde yaşamayı tercih ediyoruz da denebilir. Hani.
Ya satarsa deyip böyle 3 sene sonra falan tekrar bir pushlayabilirler. Sonuçta Hollywood orası. Evet, sıra sende dostum.
Ne çabuk ya. Benim 4.'üm de o zaman sinemadan gelsin.
Gelsin bakalım.
Direkt işte çizgi roman uyarlamaları diyeyim. Ya da çizgi roman filmleri diyeyim bu senenin. Hepsi birbirinden kötü. Bir sürü çizgi roman filmi izledik.
Yani hani... 2017 ağzına sıçayım senin.
Hayır, 2017 bir yandan çok güzel bir sene oldu çizgi roman filmleri, çizgi roman dizileri işte vesaire için. Çok güzel bir sene, çok dolu dolu bir sene oldu ama bir yandan da G-Pod X'le açıda yanılmıyorsam Unrated da aynı şeyi söyledi. Bir yandan da en sönük sene oldu aslında. Çünkü bilmiyorum bunlar mı hani kaliteleri mi düştü, bize mi tat vermemeye başladı ama 2017 tatsız çizgi roman filmleri yılı oldu bir yandan benim için.
Yani tatsız demeyeyim de iz bırakmayan diyeyim. Bir şey hariç, Wonder Woman hariç.
Evet.
Wonder Woman'da hani çok mükemmel bir film olduğundan da değil ama...
Bir film olduğu için.
Ve hayır, Wonder Woman'dan gerçekten keyif alarak çıktığım, yani Ares'e rağmen.
Evet. Ve her açıdan öncü bir film olduğu için. Yani kadın yönetmeni olan, işte bu baş kahramanı kadın olan bir film. Ve mesajları var. Ayrıca DC'nin hani DC'den beklenmeyen bir hareket.
Ve aslında senin en çok kâr eden filmlerinden bir tanesi. Yani sadece gişesinin 800 milyon doları aşmış olmasından bahsetmiyorum. Bütçesi de diğer çizgi roman filmlerine göre çok daha düşüktü. 120-150 arası. Yani diğer adamların işte o 600-800 bariyerini açmak için hani 200'e yakın, 200'den fazla para gömdüğü bir dönemde. Hani bu oran orantıya baktığı zaman bayağı kârlı bir film, kârlı film.
Evet. Ya bir yandan da lafı şeye de getirmek istiyorum aslında. Henüz düşmedi internete. Eylül, Ekim gibi festivallerde gösterildi ilk olarak. The Death of Stalin. Stalin'in ölümü. Hı hı. Çizgi roman uyarlaması film. Şimdiden hani son iki aydır eleştirmenlerin yazılarını vesaire okuyorum. Hani bu serinin en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri kabul ediliyor.
Hı.
Böyle bir konsensus var neredeyse. Biz henüz izleme fırsatı bulamadık. O yüzden şey diyeceğim, hani 2017'nin en iyi çizgi roman filmi henüz izlemediğimdir diyeceğim. Çünkü Şubat'ta sanırım DVD Blu-ray yayınlanacak. Hani internete belki biraz daha önce düşer bilmiyorum ama düşse düşerdi.
Mesela Homecoming beklediğimizi veren bir film miydi sorusu.
Homecoming beklediğimden fazlasını veren bir filmdi. Ama Homecoming kötü bir film. Yani şu yüzden kötü diyorum. Kötü de yanlış anlaşılacak. Kötü kastettiğim şey aslında kötü değil. Homecoming
Çok bambaşka bir hedef kitlesine yapılmış bir
benim
filmdi.
yaşıma uygun bir film değildi. Beni hedeflemiyordu. O açıdan
Kötü bir filmdi.
kötü bir filmdi.
Bana yapmadıysan kötü bir film.
Çocuk filmiydi de demek istemiyorum çünkü
Çocuk filmiydi ama.
demek istemiyorum
Ama
çünkü
çocuk filmiydi. Sen deme diye ben diyorum.
çünkü çocuk dinleyicilerimiz de var ve çok
Bak yine yatay pozisyona geçmeye başladık.
kızıyorlar. Evet, beşincilere geldik ama.
Evet. Benim beşinci diyeceğim şey, hani zaten bu sene nostalji üzerine ne kadar sömürü yapılırı anladığımız bir seneydi. İşte şeyler geldi, remake'ler geldi, işte devam filmleri
Ya son
geldi.
2-3 senedir geliyor ama bu sene evet iyice
Baya
bombardıman oldu yani.
yani Twin Peaks'inden tut şeyine kadar.
Ghostbusters'ını. O gerçi
Ghostbusters'ı
geçen
geçen sene mi?
sene.
Onu konuştuğumuz mu? Öğrendin mi onu? Ben bilmiyorum çünkü şu anda.
Ben de emin. Ya 2016 yazıyor da bana çok bu sene izlemişiz gibi geliyor.
Yani Blade Runner'ından Alien Covenant'ına, It'inden şusun. Castlevania bile çıktı abi.
Evet.
Ve bunlardan bir tanesi benim son zamanlarda oynama fırsatı bulduğum işte Super Nintendo'nun mini versiyonu, içinde 20 tane oyun var. Ve bu sene bu kadar nostalji furyasına rağmen herhalde bir tek o oyuncakla oynadığımda o hakikaten çocukluğuma geri döndü. Super Mario'yu açtık, oynadık falan. Ve yıllarca o kumandayı elime almamış olmama rağmen hareketleri bildiğimi ve o kas hafızasının mevcut olduğunu fark ettim ve o inanılmaz hoşuma gitti. Herhalde yılın en iyi ürünü olabilir ya o şey olarak, hani oyuncak türünde bir ürün olarak.
Ne kadar satış fiyatları falan şu an
Hiç
Türkiye'de?
fikrim yok. Almayı aklıma bile getirmedim ama saygında var. Ve işte Contra açtık, oynadık. Super Mario oynadık, Mega Man 10 oynadık. Castlevania açtık falan. Çok acayipti ya.
Türkiye'de satışta olmayabilir ama ya.
Evet, satışta olmayabilir çünkü Türkiye'de Nintendo'nun resmi bir dağıtıcısı yok.
Bir
Yani.
de bu bizim hatırladığımız, bildiğimiz Nintendo makinesinin neredeyse
Aynısının
şey kadar hali.
avuç kadar.
Ne denir ona? Game Boy kadar neredeyse.
Aynen, neredeyse. Çok acayip
Oyun
bir.
kartuşları da o zaman Game Boy
Oyun
kartuşları.
kartuşu yok aslında. Hani
Ha.
oyun
Ama
kartuşu
kartuş takma yerleri var. Yeri var yani.
yeri var ama açılmıyor orası. Sadece kumandalar şey gerçek.
Onlar da boyut olarak daha ufak mı?
Yok yok, aynı.
Ha, iyi bari.
Gerçek kumandalar. Ama çok acayipti ya. Lan hatırlıyormuşum ben bu bölümleri. Çünkü o zamanlardaki oyunlar daha şeydi. Daha acımasızdı. Mesela Contra öyle. Yani bir kere vuruldun mu ölüyorsun. Ve seni en başa atıyor. Öyle save pointler falan filanlarla. Sikerim, kim uğraşacak demişler. Ama mesela Super Mario falan oynarken yani ezberleyerek geçebileceğim bir bölümü hatırladığımı fark ettim. Baya baya hoş bir deneyimdi benim için. Evet, benim beşincim de bu. Yılın en iyi oyuncağı.
Benim beşincim, işte geriye dönüp baktığımda aklımda kalan en büyük beş şeyden biri de çizgi roman dünyasından olsun. DC'nin yeni bir imprinti, yeni bir alt markası var artık. Young Animal diye. Young Animal'ın başında da Gerard Way var. Umbrella Akademi'nin yazarı. Aynı zamanda işte eski My Chemical Romance frontmeni arkadaş. Az önce adını söyledim mi kendisinin?
Hayır.
Söylemedim mi?
Söyledin.
Gerard Way vardı. Gerard Way. 10 senedir uğraşıyormuş. Aslında hani Vertigo'ya bir çizgi roman yapmak istiyormuş. Ve bir türlü olmamış. Hani ama cidden o dönem işte Vertigo'nun başında kim var? Şu an Image'in başındaki hatun olmalı. Neyse hani çok uğraşmış ama bir türlü denk gelmemiş falan. Bundan bir sene önce galiba ya da 1,5 sene önce bir Comic Con'da şeyle Jim Lee'yle karşılaşıyorlar. Yine böyle muhabbet arasında işte ya ben DC'ye bir şeyler yapmak istiyorum falan filan derken Jim Lee diyor ki ha ya hani aslında böyle bir alt marka olabilir ya senin karakterlerle işte DC karakterlerini falan birleştirip falan diyor. Bunun da aklına yatıyor ve bir projelendirip gidiyor. DC'den aldığı 4-5 karakter işte bir iki tane takım var. Bir de kendi yarattığı bir karakter var. Onların hikayeleri şu an işte ayda 4 dergi birer sayı çıkarak yayınlanıyor DC alt markası olan Young Animal'dan. Bunlardan biri Doom Patrol. Ya bütün bunlar zaten son 2-3 ay içinde oldu aslında. Ve bu senenin sene sonunda çıkmış olmasına rağmen bombası olmaya aday Doom Patrol bayağı iyi başladı.
Doom Patrol çok tırt karakterler değiller mi ya?
Evet işte Gerard Way o tırt karakterlerden çok acayip bir hikaye çıkarmış. Young Animal'ın işte yayınlar arasında bu arada Shade the Changing Girl var. Eskiden Shade the Changing Man olarak tanırdık kendisini. Sonradan tekrar arada bir girl olmuştu ama bu yeni hikayede direkt öyle giriyor ve o da çok iyi. 2017'nin en büyük olay, bir diğer olayı da buydu benim için. Sevgili Risto.
Evet, listemiz bitti.
Listemiz bitti. 2018'den ne beklediğimizi bile söyledik.
Evet, ne dedik?
Hiç önemli değil. Geriye sarıp bir ara dinleriz. Ben nasıl olsa editlerken dinleyeceğim bunu. Sana ben şey yaparım, mesaj atarım. Evet,
bana kelam bırak.
Öyleyse.
Öyleyse bizi çeşitli sosyal medya sayfalarından, sitelerinden takip edebilirsiniz.
Instagram olabilir.
Twitter olabilir. Facebook olabilir. Facebook'ta grubumuz da var. Onun dışında Patreon sayfamız mevcut.
Patreon.com/geekstra.
Aynen öyle. Orada bize destek atabilirsiniz. Maddi durumunuz el vermiyorsa arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Bir sürü yeni podcastimiz var. Onları da takip etmenizi isteriz.
Bu arada geçenlerde bir arkadaş bir mesaj atmış. Demiş ki sen orada bir internet adresi söylüyorsunuz ama ben anlayamıyorum onu demiş. Patron gibi yazılıyor.
Patreon yazılıyor.
Evet. Yani patron gibi yazılıyor. R ile O'nun arasında E var.
Evet.
Bu.
Patreon.com/geekstra. Onun dışında evet yeni podcastlerimiz var. Farklı farklı yazarlarımızın ürettiği en son belki Podavan podcastimizi dinlemiş olabilirsiniz.
Star Wars podcast'i ama devam edecek mi henüz emin değiliz.
Çünkü bence eder ya.
Last Jedi filmi Podavan podcast'i sunucularımız, yayıncılarımız arasında büyük bir savaşa sebep oldu. Yok muhtemelen devam edecek ama Last Jedi'in
etkisini
taraflardan birinin üzerinde özellikle bıraktığı etki hafif dindikten sonra devam edecek muhtemelen.
Aynen öyle.
Onun dışında G-Pod X-Large var, Extra Large var.
Evet.
Orada bütün ekipten katılabilen herkesle beraber toplanıp kalabalık bir şekilde yaptığımız bir podcast serisi o. Haftalık, ya o haftanın geek olaylarını konuşuyoruz çoğunlukla.
Aynen öyle.
Son bölümde 2017'ye...
O hafta 2017 oldu çünkü.
2017'ye baktık. Bu podcast yayınlandığında muhtemelen o da yayına girmiş olacak.
Aynen öyle.
Benim Raymond'la beraber yaptığım Doğuş'un back vokal yaptığı Özlem Tekin şarkısı var.
Evet. Niye öyle bir isim?
İki bölüm yayınlandı. Üçüncü bölüm yakında geliyor. Niye öyle bir isim olduğunu yani
dinleyin öğrenin
evet,
diyorsun.
Dinleyenler öğrensin. Ben söylemeyeyim. Spoil etmeyeyim.
Sonra Claymore'un çektiği bir oyun podcast'i var. OP adında. O da muhtemelen bu hafta içerisinde yeni bölümünü ya yayınlamış olacak ya da yayınlayacak.
Evet. Yine Unrated Logician'ın solo podcast'i var. Sanırım. o şu an işte Agents of S.H.I.E.L.D. üzerinden incelemelerle başladı.
Evet.
Ama nasıl gideceğine kendi karar verecek.
Aynen. Böyle tamamen farklı dizilerden farklı bölümleri yorumlayabilir. Onun dışında ne var? Balkon keyfini her zamanki gibi devam ediyoruz. Ve kim bilir daha da podcast sayımız artar.
Bu arada tabii şu an bu podcast'i Power FM'in application üzerinden de dinliyor olabilirsiniz. Zira artık G-Pod Power FM'de de yayında.
Kesinlikle.
Power FM'in application üzerinden, uygulaması üzerinden veya internet sitesi üzerinden dinlemek mümkün.
Mümkün.
Bununla bütün bu reklamları aradan çıkardıktan sonra herkese iyi seneler dileyelim.
Aynen öyle. Umarım istediğinize en yakın bir 2018 vardır önünüzde. O 2017'yi de çok büyük kaza bela olmadan atlatmış olmanızı diliyorum.
Ben de 2018'de hep beraber dilediğimiz paralel evrene umarım sonunda geçeriz diye bir temennide bulunmak istiyorum.
Evet. O zaman geekstra.com.
Geekstra.com.